Merhaba, ben Mesut Çevik. Bugün donanımhaber.com olarak Türkiye'nin dizüstü markası, yani bunu gururla söylüyorum abi. Uzun yıllardır beraberiz aslında ama.
Çok teşekkür
ederim. Monster'ın yeni ofisindeyiz, yeni plazasındayız. Senelerdir biz Monster bilgisayarları inceleriz. Ben ilk sizin o en kalın taşırken belimizi büken kasalarına...
İlk siz incelemiştiniz ya.
Evet ya, 10 seneyi aştı değil mi? 15 sene falan oldu yani bizim birlikteliğimiz bu kasada.
2006'lardaki incelemeler var ya.
Evet, bizim ilk video incelemelerimizde vardı Monster dizüstü bilgisayarlar. O günden bugüne inanılmaz bir gelişim gösterdiniz. Dubai'de, Almanya'da bugün mağazalarınız var. CES'de sizinle gidip röportaj yapma fırsatı bulduk. Gittik Gamescom'da. Yine sizi orada gördük. Uluslararası fuarlarda artık yer alıyorsunuz. Bugün size yeni ofisinizdeyiz. Bu açılışa katıldık. Bizim için gerçekten güzel oldu.
Çok teşekkür ederiz. Bugün de yanımızdasınız. Çok teşekkür ederim.
İlhan Bey, Monster'ın kurucusu, sahibi ve şu anda onun makam odasındayız. Tebrik ediyorum öncelikle.
Çok teşekkür ederim.
Yani böyle direkt bir röportaj olarak değil, bir sohbet olarak istiyorum bu videoyu. Yani uzun zamanın bir birlikteliği var.
Öyle hissediyoruz zaten. Hiç röportaj havasında değil.
Şimdi Monster bilgisayar dendiğinde artık insanlarda şöyle bir algı var. Ya ben mühendislik okuyorum ya da oyun oynamak istiyorum. Benim bir Monster bilgisayara ihtiyacım var diyen gençleri, insanları çok fazla görüyorum ben.
Doğru.
Bu algıyı yarattınız, oturttunuz. Bugün neredesiniz? Nasıl gidiyor işler?
Neredeyiz? Nasıl gidiyor işler? Yani... Hikayeyi sen çok iyi biliyorsun yine en başından bu yana. Yaklaşık 20 yıllık bir süreç bu. Ama bana her sorduklarında şey diyorum, başlangıç noktasına geldik. Yani bazen tarif ederken diyorum ki hani böyle inşaat falan yapılır da bir yerden sonra bodrum katlarından gün ışığının göründüğü bir an vardır ya. İşte gün ışığını gördüğümüz nokta aslında şu an geldiğimiz nokta diyebilirim. Çünkü yani bugüne kadar yaptığımız çalışmaların hepsi aslında iyi bir temel oluşturdu. Çünkü rekabet ettiğimiz markalar, dünya markaları...
Evet.
Çok büyükler, yani çok büyük dünyanın bütün coğrafyalarında ürün satıyorlar. Buralarda başarılı olabilmek için temelin mutlaka öncelikle sağlam olması lazım. Bugün neredeyiz? Yani geçen sene Ipsos'a yaptırdığımız bir araştırma göre şu an Türkiye pazarında oyun bilgisayarı denilince akla gelen ilk marka konumuna gelmiş durumdayız. En çok tercih edilen ilk 3 marka arasındayız. Dolayısıyla oldukça iyi bir noktadayız. Ama tabii bu iyi nokta yeterli bir başarı seviyesi midir diye baktığımızda dünya pazarıyla Türkiye pazarını böyle bir karşılaştırırsak Türkiye pazarının hacmi dünyadan bakıldığında %1'in içinde kalıyor. Dışarıda %99'luk büyük bir okyanus var. Bizim bir an önce bu okyanusa çıkmamız lazım. En başından beri söylediğimiz, biz bir şekilde Türkiye'den dünya markası çıkarma vizyonumuz, hedefimizi yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla evet, iyi bir noktadayız. Ama yapacak daha bir sürü işimiz var.
Şimdi biz Donanım Haber olarak yıllardır teknoloji inceliği yaptığımız için hem yerli hem de yabancı birçok firmayla çalışıyoruz. Uluslararası firmalarla falan. Uluslararası firmalar Türkiye'ye geldiklerinde ilk hedefleri yerel firmalar olur. Onları bitireceğiz. Gelecek sene isimlerini duymayacaksınız falan diye biz çok duymuşuzdur. Gerçekten mücadele çok zor oluyor. Çünkü onlar yurt dışından aldıkları finansal destekle burada fiyat indirimleri yapıyorlar. Kampanyalar yürütüyorlar. Marka bilinirlikleri biraz daha farklı olabiliyor uluslararası bir firma olduğu için. Siz bu mücadeleyi nasıl başardınız? Yani sizce kilit nokta neydi Monster'da?
Kilit nokta şu aslında. Yani ben 2005'lerden itibaren yani aslında herkese, yani seninle yaptığım sohbetlerden de hatırlarsam, ya bu oyun bilgisayarı pazarı çok hızlı bir şekilde gelişecek, çok ciddi fırsat var. Buralarda iş geliştirmek lazım.
Kimse
diye.
Kimse dizüstüye inanmıyordu o zamanlar.
Yani ne oyun bilgisayarına ne dizüstü bilgisayara inanılmayan dönemlerde, hatta ben şey diyordum. Yani yüz binlerce kişinin çalıştığı iş ortaklarımızdan bahsederek söylüyorum. Yani şimdi ismi telaffuz etmeden söyleyeyim. Yani sizin yüzlerce stratejistiniz olmalı. Hani böyle bir şey ki, böyle bir dünya geliyor. Yani gelin buralarda iş geliştirelim dediğimde maalesef şey yoktu. Yani buralarda tam istediğimiz karşılığı bulamıyorduk. Ama bugün tabii bambaşka bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani oyun aslında 2008'den sonraki bu akıllı telefonların devrimi çok ciddi bir kırılım yarattı. Yani bu evlerde kullanılan masaüstü bilgisayarlar, ofis bilgisayarları, eğlence, internet bilgisayarlarının tamamı aslında akıllı telefonlara dönüştü. Ama bu süreç içerisinde şey ortadan kalkmadı. Güçlü bilgisayar ihtiyacı, yani iyi bir oyun oynamak istiyorsanız, iyi bir oyun deneyimi için, evet, mobil telefonlarla oyun oynanabiliyor ama güçlü bilgisayarlarda oynanan oyun deneyimiyle kıyaslanamaz. Bunun dışında mühendisseniz, mimarsanız, tasarımcıysanız, animasyon işiyle uğraşıyorsanız falan. Yani güçlü bilgisayar ihtiyacıyla, güçlü bilgisayar gerektiren bir iş yapıyorsanız mutlaka. Bir de mobilitenin getirdiği şey var. O akıllı telefonlarla artık hepimiz çok alıştık mobil evet. dünyanın dinamiklerine. Yüksek hızlı internetle de birleşince artık kaçınılmaz oldu. Yani güçlü bir bilgisayara ihtiyaç var. Mobil olmanız gerekiyor. Bir de oyun tutkunuysanız burada bütün taşlar aslında eşleşmiş oluyor. Biz ne yaptık? Biz başladığımız günden bu yana aslında söylediğimiz şeyi hiç değiştirmedik. Biz oyun bilgisayarı, oyun bilgisayarı, oyun bilgisayarı diye ısrarla hani o hep damlayan su hikayesi vardır ya. Yani o suların şeyin devamlılığı bir sonuca ulaştırıyor bizi. Belki bizim en önemli şeyimiz, hani bugün geldiğimiz noktadaki en önemli kriterlerden bir tanesi bir alanı sahiplenmek ve bu alanda ısrarla vazgeçmeden bütün zorluk ve sıkıntılarına rağmen hiç zorluk ve sıkıntı yaşamadık diyemem. Hatırlarsın zorluk ve sıkıntılar yaşadığımız dönemler de oldu. Dünya krizlere girdi. Biz de bu süreçlerden etkilendik.
Dolar kurları hızlı bir değişim geçirdi.
Bir
çok
sürü etkilenen. Şey yaşandı. Evet. Hele ülkemizde çok daha derin yaşanıyor bunlar. Bunların hepsi olmasına rağmen biz söylemimizden asla vazgeçmedik. Ya bugün şartlar kötü. Dur şimdi Monster ama şey zayıf özellikli küçük şey naif bilgisayarlar yapalım da işte bunları da pazara satalım. Oradan da müşteri kazanmaya çalışalım. Asla demedik. Hep aynı güçlü bilgisayar söylemine devam ettik. Bir alanı sahiplendik. Dolayısıyla bugün oyun bilgisayarı denildiğinde akla gelen bir marka eşleşmesi olmuş oldu. Bence en önemli başarı şeyi noktası burasıdır diye düşünüyorum.
Şimdi İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da bir tane mağazanız var. Evet. Kadıköy'de. Aslında Kadıköy sizin o Yazıcıoğlu'nun sokağı diyebileceğim bölge sizin başından beri bulunduğunuz bölgeydi. Doğru. Yani aslında işin başlangıcında o teknolojinin Türkiye'ye yayılma noktası olarak ben hep Yazıcıoğlu'nu görmüşümdür. Biz orada büyüdük.
Eski hani bilirsin Anadolu'dan insanlar Yazıcıoğlu'na şey fuar gibi gezmeye gelirlerdi.
Biz de okuldan kaçar kaçar bazen kaçma kelimesi belki yanlış anlaşılabilir ama gelirdik yani dersleri asardık. Orada gezer bilgisayarlara bakardık, konsollara bakardık vesaire. Oradan bugün Yazıcıoğlu'nun tam karşısında artık devasa büyük bir Monster mağazasına sahipsiniz. İstanbul'da başka mağazanız olacak mı? Yani şimdi hem Anadolu yakası hem Avrupa yakası var. İstanbul bir de çılgınlar gibi büyüyor. Ve gitgide sınırları genişletmekte. İnsanlar da doğal olarak belli bir noktadan belli bir noktaya gelirken sıkıntı yaşayabiliyorlar.
Tabii tabii çok, çok haklılar. Yani birincisi olacak. Yani İstanbul'da Avrupa yakasında yani önümüzdeki süre içerisinde yani şu an arayışa başladık. Sonra bir tadilat süreci vesaire olacağını düşünürsek önümüzdeki 3 ile 6 ay arasındaki bir süreçte tahminen yani bu yıl bitmeden Avrupa yakasında bir mağaza açmak planımız bu yılın projeksiyonu abi. İçerisinde var ve bununla ilgili şu an çalışmalara başladık. Bugüne kadar niye yapmadık? Diyorum ki bu çok uzun soluklu ve temelleri sağlam atılması gereken adımlar var burada. İstanbul'da bir mağazamız vardı ama Anadolu'da hiç mağazamız yoktu. Yani insanlar hiç dokunamıyorlardı bize. İzmir ve Ankara bizim için kritik noktalardı. Dolayısıyla öncelikle İzmir ve Ankara'nın hayata geçmesi bizim için kritikti. Çünkü Ankara oradaki büyük bir bölgeyi kapsıyor. İzmir'de Ege bölgesi evet. civarındaki bir alanı kapsıyor. İzmir evet zorluk ve sıkıntılarına rağmen İstanbul yine bir şekilde bir çözüm vardı. Sonrasında da iki seçenek vardı önümüzde. İki sene önce yaşadığımız döviz krizini hatırlayalım. İşte 3,5'lardan 7'lere çıkmış bir döviz kuru bizim bir B planı üretmemizi gerektiriyordu. O yüzden ilk adımı Avrupa yakasına mı atalım, Avrupa'ya mı atalım diye önümüzde bir seçenek vardı mesela bir evet. önceki aşamada. Şimdi biz güçlü ve gelecek vadeden bir marka olmak için bugün bu tür kur değişimlerinden olabildiğince az etkilenen, olabildiğince farklı coğrafyalarda ürün satışı gerçekleştirip Türkiye'de bir şekilde farklı sıkıntılar olsa bile bunu telafi edebilen güçlü bir marka olmalıyız. Bunun için Almanya ve Avrupa adımı bizim için önemliydi. Yani büyük okyanusu açılmak zorundaydık. O yüzden Almanya adımı atıldı. Onunla ilgili çalışma inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak. Ama hemen arkasından da Avrupa yakasında dediğin gibi böyle bir mağaza hayata geçmiş olacak. İstanbul çok büyük bir şey, coğrafya ve çok tabii büyük bir nüfus yoğunluğu var burada. Özür diliyoruz tüm şeylerin, dostlarımızdan diyeyim, arkadaşlarımızdan.
Çünkü talep hep görüyorum var bizim şehrimizde
biliyoruz,
de olsa, yakında da olsa.
Biliyoruz
da.
Ama dediğim gibi yani gelecekte daha iyi bir noktada, daha sağlam durabilmek için o kararları çok dengeli vermeye çalışıyoruz. Hep bir adım sonrasını, iki adım sonrasını düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Biz çok sabırlı bir markayız. Yani 20 yıllık bir süreç bu. Sen evet. bir kısmını biliyorsun. O yüzden adım atarken de aceleci davranıp sonrasında hata yapmış olmaktansa başta temkinli, kararlı, tutarlı adımlar atmayı seviyoruz. Bugün bunun için doğru noktada olduğumuzu düşünüyorum.
Şirket ve marka tescillerine baktığımızda ilk adımınız aslında Dubai oldu Almanya'dan önce.
Evet.
Dubai'de nasıl gidiyor işler?
Dubai zor bir coğrafya. Yani evet. Avrupa bu manada daha stabil bir şey var. Yani bir tutarlı formatı var, oturmuş bir yapısı var Avrupa'nın. Almanya'da işler çok hızlı yürümüyor, kolay ilerlemiyor. Ama kendine göre bir şey var, bir dinamiği var. Onu bir kere oturttuktan sonra çarklar artık tıkır tıkır ilerlemeye başlıyor. Dubai ve Arap coğrafyasının maalesef farklı dinamikleri var. Yani orada Arap ortaklık yapmamız gerekiyor veya işte durmadan değişken, farklı şekilde çevresel faktörlerden etkilenen dinamikler var. Yeni geldi arkadaşlarımız, dün Dubai'delerdi. Orada yeni şeyler yapıldı. Yeni bir orada yol haritası belirledik önümüze. Bu sene çok daha iyi olacağını, çok daha oralarda ciddi ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Bugüne kadar marka bilinirliği anlamında bir takım çalışmalar yapıldı, satışlar yapıldı ama biz çok çok daha iyi olabileceğini, o coğrafyanın bütününün büyük ve önemli bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta biz bir dünya markası olma niyetindeyiz. Dolayısıyla bütün coğrafyalara hizmet veren Dubai'de bunun için önemli hub'lardan bir tanesi, geçiş noktalarından bir tanesi. Sadece Dubai değil, bütün çevre ülkelere ürün satabilmek için şu an bir yapı oluşturuyoruz orada.
Şimdi Monster Bilgisayar'ın stratejisi genel olarak şöyle oldu. Yerel pazardan beslenen bir firma olduğu için Türkiye'deki dinamiklerde neye hassaslar? Tabii ki mal iyi olacak, arkasında bir teknik servis olacak ama fiyatı da uygun olacak, erişilebilir olacak. Yani nispeten o ürünün kategorisine bakıldığında daha erişilebilir olacak. Siz erişilebilir fiyatlarla piyasada var olabilmek adına genelde çok büyük elektronik mağazalarında olmadığınız, kendi mağazanızda hem insanlar gelsinler, bir bizi tanısınlar, diyalog kuralım, ürünümüzü anlatalım hem de denesinler yaklaşımıyla kendi mağazanızın dışında çok görmedik sizi. Şimdi Teknosa'da yanlış bilmiyorsam ürünlerinizi sergilemeye başladınız. Bu ortaklık artacak mı? Daha fazla elektronik mağazasında yer alacak mısınız?
Şöyle, bizim iş modelimiz aslında direkt satış. Yani biz müşterilerimize direkt temas ediyor olmayı çok önemsiyoruz. Bu hayati önem taşıyor aslında. Çünkü aradaki katmanları arttırdığınız müddetçe, yani distribütörlük, toptancılık, dağıtıcılık, mağazacılık kanalları falan falan diye derinleştirmeye başladığınız müddetçe en basitinden bir kere fiyat avantajınızı yitirmeye başlıyorsunuz. Satış sonrası hizmetlerde zorluk ve sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Stok yönetimi açısından lojistik anlamda ciddi sıkıntılar baş gösteriyor. En önemli parametre burada stokta bekleyen kalan ürünler. Bir de bunun bütün kanallarda olduğunu düşünün. Yeni bir teknoloji değişim dönemi geldiğinde stokta bekleyen ürünler nedeniyle birçok uluslararası markanın bu değişimi daha yavaş gerçekleştirebildiğini görüyorsunuz. Çünkü yapı maalesef bunun üzerine evet. dizayn edilmiş. Bizde aslında tüm yapı daha kompakt, daha gerilla. Yani ürünleri müşterilerimize direkt satıyor olduğumuz için bize stokta bekleyen ürün diye bir kavram yok. Müşteri ürünü bizden alıyor, götürüyor evinde, açıyor ve kullanmaya başlıyor. Kanalda bekleyen ürün yok. Ürün bir gün bitiyor. Yeni ürün hemen başlıyor. Lanse ediyoruz lansman gününde. O hemen satılmaya başlıyor. Teknosa ile evet bir ortaklığımız, bir işbirliğimiz oldu. Ama sadece online tarafta bir işbirliğimiz var şu an Teknosa ile. Mağazacılık kanalında yok. Çünkü bizim orada bu direkt satış modelimiz nedeniyle belirlediğimiz fiyat politikası da aslında buna uygun bir şekilde dizayn edilmiş durumda. Teknoloji mağazalarında yer almanın çok ciddi maliyetleri evet. var. Bu maliyetleri ürünün üzerine biz eklemek istemiyoruz. O yüzden bu tür işbirliklerinde de e-ticaret platformları üzerinde yer almayı ama kendi mağazalarımızla konumlanmayı tercih ediyoruz. Bütün e-ticaret platformları üzerinde ürünlerimiz var. Teknosa'da şu an diğer benzeri e-ticaret platformları gibi bir işbirliği modeli çıkardık oradan aslında. Dolayısıyla Teknosa ürünleri online satış kanallarından satıyor. Biz ürünü müşterilerimize gönderiyoruz. Yine oradaki direktliği kaybetmediğimiz
Anladım.
Model
çıkıyor. Yani yine ortaya. Sizden satışmış gibi ama vitrin Teknosa'da oluyor.
Teknosa bizim için önemli bir evet. partner. Benzer işbirlikleri olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama buradaki hem satış sonrası hizmetler sürecini, hem ürün maliyetlerini, hem müşteri memnuniyetini o deneyimi yapmadan, zayıflatmadan, oradaki gücü kaybetmeden yapmamız şartıyla.
Şimdi game streaming servisleri yavaş yavaş baş göstermeye başladı. En son GeForce Now'u test ediyorduk Nvidia'nın. Evinizde oturuyorsunuz, Full HD bir oyunu uzaktaki bir makineden hiçbir şekilde güçlü bir bilgisayara sahip olmadan oynayabiliyorsunuz. Siz buralara vizyon sayesinde geldiniz. Dediniz ki yıllar evvel oyun bilgisayarları güçlenerek devam edecek, insanlar talep duyacaklar. Bunlar daha taşınabilir, daha cezbedici hale gelecekler. Biz de orada olmak istiyoruz. Bugün o noktadasınız. VR ilk çıktığında çok iyi hatırlıyorum. Birçok markayla getirin Türkiye'de biz satalım bunları. Markanızı biz temsil edelim diye görüşmeler yaptınız. Onların vizyonsuzluğu diyelim. Yıllar yıllar yıllar sonra ancak bu tip akıllarına geldi de ülkede bir şekilde faaliyet göstermeye çalışmaya başladılar.
Geçen sene diyelim.
Evet
geçen
öyle yaptılar yani. Yıllarca uğraşıldı. Şimdi ne görüyorsunuz? Şimdiki vizyonunuz ne? Yani bu GeForce Now'un yaygınlaşması veya benzeri streaming servislerin artması sizin işlerinizi etkiler mi?
Şöyle, eğer değişim gerçekleştirmezseniz bu bize özel bir şey değil aslında. Yani bugünün dünyasıyla bundan 10 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin yani çok gerilerden beri biliyoruz oradaki değişim evet. süreçlerini. Yani ben ilk bilgisayar işine başladığımda servise gelen 80-86 böyle bilgisayarlar falan hatırlıyorum ki reklamcılık şirketinden falan servise geliyordu yani. Dolayısıyla burada çok ciddi bir değişim var ve teknolojide bu logaritmik şekilde yansıyor hayatımıza. Bulut üzerinde oyun kavramı ben önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Yani bunun önümüzdeki 5 yıl için belki hayatımızı çok derinden etkileyeceğini düşünmüyoruz. Yani geçen senenin son çeyreğinin belki tamamını buna ayırdık. Önümüzdeki 10 yılda bu işin nereye gideceğini kurgulamaya, bugünden bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tespitimiz, yaptığımız bütün araştırmalar, dayandığımız raporlar baktığımızda bu 5G veya yüksek hızlı internetin tüm coğrafyalarda ülkemizde olmak üzere yaygınlaşması, herkes tarafından kolay kullanılabilir olması için en az 5 yıllık bir süre ihtiyaç var gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl için bu manada çok ciddi bir şey beklemiyoruz, değişim beklemiyoruz. Ama 5 yıldan sonraki süreç için bugün üniversitelerde şey konuşuyoruz. Bugün okula başlayan biri, bir çocuk, okulu bitirdiğinde belki başladığındaki mesleklerin %60'ının, %65'inin olmadığı bir dünya geliyor. Hangi meslekler geliyor? Adı belirsiz. Dolayısıyla şimdi böyle bir dünyada ne tür, böyle bir dünyanın iş deneyimi nasıl olacak? Oyun deneyimi nasıl olacak? Bu oyun deneyimi ne kadar sanal gerçeklikle birleşecek? İşte VR tarafında da ciddi değişimler var biliyorsunuz. Yani arkada başka belki ikinci bir sanal hayatınızın olduğu bir dünya kurgulandığı böyle örnek şeyler var.
Evet.
Videolar görüyoruz.
Aslında biliyorsun. Mobil Dünya Kongresi'nde de yine sürpriz bir açıklama bekliyorduk biz. Onu da ertelediler. Hani Mobil Dünya Kongresi ile beraber.
Dolayısıyla ben önümüzdeki 5 yıl için bizim işimizle alakalı olarak söylüyorum. Donanım tarafında çok bir keskin bir değişim, dönüşüm beklemiyoruz. Beklemiyorum. Ama biz 5 yıldan sonraki süreç için şimdiden Ar-Ge tarafında çok ciddi yatırımlar yapmaya, oyun tarafında neler yapabiliriz? İnovatif yeni neler bulabiliriz? Portföyümüzü nasıl zenginleştirebiliriz? Daha deneyim işini nasıl işimizin içine katabiliriz? Yazılım ve geleceğin teknolojileriyle ilgili neler bulabiliriz? Berlin önemli bir startup merkezi bizim için. İşte Berlin mağazasının açılmasıyla oradaki startupları ekosistemin içine dahil edip oralardan yeni vizyoner fikirler bulup onların hayata geçmesine katkı sağlayabilir, buralardan yeni iş fırsatları yaratabilir miyiz? Bu düşünceler içerisinde şeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Cloud gaming önemli. Bu manada mutlaka ki şey olacaktır. Ama ben bilgisayarların, özellikle dizüstü bilgisayarın önümüzdeki zamanlarda formu değişebilir ama bugünkü dizüstü bilgisayarın karşılığı olabilecek. Güçlü bilgisayarların, işte ben geçenlerde LinkedIn'de işte gelecekle ilgili vizyonumu, hayalimi paylaşırken işte kuantum, grafen, bir dizüstü bilgisayar Monster markasıyla yapmak istediğimizi falan paylaştım ki bugün hani bu konuyu gülümseyerek konuşabileceğimiz bir şeydeyiz, noktadayız. Evet. Ama gelecekte teknoloji olarak bu materyaller gerçekten hayata geçirilebilirse önümüzdeki 10 senede geçmesin, 15 senede geçsin, 20 senede geçsin. O zaman hayal edelim kağıt inceliğinde süper bilgisayarlar yanımızda taşımak istemez miyiz?
Herkes
ben isterim. Evet. Yani fiyatlarında bugünkü bilgisayarlar fiyatlarında olduğunu düşünelim. Bu bambaşka deneyimler açabilir. Farklı alanlarda, farklı sahalarda kullanım ihtiyacı hiç bitmeyecek. Yani evet bulut üzerinde oyun deneyimi farklı noktalara gidebilir, derinleşebilir. Daha çok kişinin oyun oynaması için bir araç olabilir. Bulut üzerinde oyun ama işte mühendislik, mimarlık, tasarım, animasyon falan dediğimiz dünyada yine de ben bir bugünkü taşınabilir bilgisayar benzeri cihazları kullanmaya en az 10 yıl daha devam edeceğimizi düşünüyorum. Sonrası Bakalım göreceğiz yani. Değişik bir dünya var önümüzde.
Evet, gerçekten çok farklı, hayal etmesi zor bir dünya var. Ve umarız siz de o dünyanın içerisinde yine yer bulmuş, varlık gösteriyor olursunuz. Çünkü evet, yerel bir firmasınız, Türkiye'den çıkmış bir markasınız. Bu yüzden bizim için de önemli.
Evet, çok teşekkürler. Yani bizim oradaki temelde yaptığımız en önemli şey aslında bu değişimin farkında olmak ve buna göre şimdiden ne yapabileceğimizle ilgili ciddi bir araştırma içerisinde olmak. Yani biz nasıl olsa satıyoruz, pazarda şu konumdayız, gelecekte böyle ürünler satılabilir deyip geleneksel bir yaklaşımla asla ilerlemiyoruz. Hep önümüzdeki 10 yıl ve daha sonrasında işler nereye gider onları düşünüyoruz. İşte insan hafızasının işte 2040'larda yaklaşık olarak söylüyorum bilgisayarlara tamamen aktarılmasıyla ilgili işte biliyorsunuz çalışmalar evet, var yani. Dolayısıyla böyle bir dünyanın geldiği bir dönemde biz ısrarla aynı işleri yapacağız düşüncesinde veya yaklaşımında olmak zaten o ürün yaşam eğrisi gereği bir süre sonra bu işin var olmayacağı anlamına gelir. Biz asla o bakış açısında değiliz.
İlhan Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Tekrar tebrik ediyorum yeni plazanızı diyeyim, yeni yönetim ofisinizi diyeyim. Gerçekten çok güzel olmuş. Aynı zamanda Merlin'in kazanından Ersin'e de teşekkür ediyorum. Kolları ağrımıştır diye tahmin ediyorum. Kamerayı o tutuyordu. Kendisine de teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.